Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin derinlerine yolculuk programımızda değerli hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikteyiz. Malumunuz geçtiğimiz hafta programımızda biraz kapitalizmi konuşmuştuk. Bu hafta da geçtiğimiz haftaki programın sonunda hocamın ifade ettiği gibi aslında kapitalizmin tafsilatlı bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini ifade etmiştik. İnşallah bu programda da kapitalizmin tarihinin başlangıcı denilebilecek önemli bir olayı, sanayi devrimini masaya yatıracağız kıymetli hocamla birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba hocam. Şimdi geçen programın sonunda bir soru sordum. Dediniz ki çok uzun bir cevabı var bu sorunun aslında.
Evet.
Bu belki önümüzdeki birkaç program, belki 3-4 program bu konuyu konuşacağız. Şuradan başlayalım isterseniz. Sanayi devrimi kuşkusuz kapitalizmin tarihinde kırılma noktalarından bir tanesi. Çok önemli bir yere sahip. Niçin önemlidir sanayi devrimi hocam?
Evet. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün sanayi devrimini, sanayileşmeyi ve günümüz dünyasında anlamada bu sanayileşmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Şüphesiz bugün konuşacaklarımız kapitalizmin tarihiyle çok yakından alakalı. Ama şunu baştan da söylemek lazım. Kapitalizm dediğimiz şey sanayileşmeyle beraber başlamıyor. Ne zaman başladığı konusunda böyle net bir tarih vermek de mümkün değil. Bu konuda sosyal bilimciler çok farklı yorumlar da yapıyor. İşte bir yandan Immanuel Wallerstein 500 yıllık bir kapitalizm tarihinden bahsederken, işte André Gunder Frank Asya'daki kapitalizmin 5000 yıllık bir tarihinin bile olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu derin tartışmalara çok fazla girmeyeceğiz. Yani kapitalist ilişkiler çok önceden beri tarihte bulmak mümkün. Ama bunun günümüzdeki yansımaları itibariyle belki çok önemli bir dönüm noktasını teşkil eden sanayi devrimine ve bu devrim sonrasındaki sanayileşme sürecine bakacak olursak, niye sanayi devrimi önemli? Sanayileşme niye önemli? Birincisi, aslında sanayi devrimi deyince kabaca 18. yüzyılın ikinci yarısını kastediyoruz. Yine burada böyle net bir tarih vermek mümkün değil. Yani çoğu insan 1780'ler diyor sanayi devriminin başlangıcı için. Kimisi biraz daha erkenden başlatıp 1750'lere kadar geri götürebiliyor. Ama sanayi devrimiyle beraber belki birazdan detaylarını konuşacağımız gelişmeler bir dizi önemli gelişmeyi tetikleyecek. İnsanın yaşama tarzından üretim tarzına kadar birçok şey değişecek.
Çok hızlı bir şekilde değişecek.
Hızlı yani. Ve hatta zaman hızlı akmaya başlayacak daha doğrusu. O yüzden önemli bir dönüm noktası. Yani kırsal kesimlerde yaşayan insanlar ve daha çok el sanatlarına, el zanaatlarına dayanan bir ekonomik üretim tarzı varken, artık şehir hayatı, kentsel merkezler daha önemli hale gelecek ve daha önemlisi, daha önceleri kas gücüne dayalı bir çalışma sistemi varken, bu kas gücü ister hayvan gücü olsun, ister insan gücü olsun, şimdi daha makine bazlı bir üretime doğru bir geçiş yavaş yavaş söz konusu olacak. Fakat burada mesela dünya tarihiyle ilgili ya da sanayileşme tarihiyle ilgili kitaplara baktığınızda çok radikal yorumları görürsünüz. Ne gibi? Sanayi devrimini tarım devriminden sonraki insanlık tarihindeki en önemli gelişme olarak görenler var. Bu ne demek? Tarım devrimi ne zaman oldu? Yani tarımın bulunduğu zaman. Takriben işte milattan önce 9000'ler, 8000'ler ya da 7000'ler. Yani bu ne demek? Son 10.000 yılın neredeyse en önemli dönüm noktası olarak görenler de var. Kimisi tekerleğin icadından sonra en önemli dönüm noktası diyecek kadar bu sanayi devrimini önemli görmekte. Tabii şüphesiz bunların bazılarında abartı olmakla beraber bazılarında ciddi doğruluk payları söz konusu. Bazen yazarlar kesretten kinaye tarzında daha böyle abartılı bir tarzda ifade etmeyi severler. Ama şunu söylemek gerekir ki sanayi devriminin ortaya çıktığı 18. yüzyılın son çeyreğine kadar dünyadaki her 10 kişiden 9'u tarıma bağlı. Yani hayatını, geçimini bir şekilde tarımdan sağlıyor. Tarıma bağlılık çok yüksek seviyede, yani %90 diğer bir ifadeyle. Dolayısıyla yavaş yavaş bu süreç değişecek. Ya da insanlık tarihiyle ilgili birçok grafiğe baktığınızda, diyelim ki nüfus grafiği, bu 1780'lerden sonra ciddi bir şekilde değişecektir. Üretimle ilgili grafiklere baktığınızda bu değişecektir.
Nüfus grafiği, özür dilerim hocam, artacak mı yoksa?
Çok ciddi biçimde artacak.
Evet.
Hatta işte nüfusla ilgili meşhur teorisyen Malthus var. Malthus'un bir nüfus grafiği vardır. Ve bu nüfus grafiği mesela sıfır yılından başlatırsak bir deniz dalgası gibi yükselir alçalır, yükselir alçalır. Ne zamana kadar? 1780'lere kadar. Yani hatta onun bir şeyi de vardır. İşte nüfus yükselir, bir noktada pik yapar. O pik yaptığı yerde artık artan nüfusa yiyecek yetmemeye başlar. Yani yiyecekle nüfus arasındaki bir ilişkiyi aslında Malthus çalışır. Ve belli o pik yaptığı, yiyeceklerin yetmediği bir ortamda otokontrol mekanizmaları devreye girer ve nüfus durulur, tekrardan düşüşe geçer. Bazen bu savaşlara, krizlere denk gelir. Ama hep böyle bir deniz dalgası gibi giderken, birazdan belki konuşacağız ama sanayi devriminde 19. yüzyılda ciddi bir nüfus patlaması, çok ciddi bir şekilde artacak. Dolayısıyla yani sanayileşme, makineleşme, teknolojik gelişmeler bu noktada yeni üretim metotlarını beraberinde getirecek ve bunlar da sosyal ve siyasi anlamda çok ciddi değişikliklere neden olacak. Bu bakımdan sanayi devriminin başladığı bu tarihler, 1780'lerden itibaren bu tarihler, genelde tarihleri zaman dilimlerine böldüğümüzde modern dönem diye geçen dönemi başlatır. Şunu da ifade ederek bu sorunuzun cevabını bitirmiş olayım. Sanayi devrimiyle aşağı yukarı aynı zamanlarda vuku bulmuş bir başka devrim daha var. O da Fransız devrimi. Hı hı. 1789.
Bu da sosyolojik açıdan ciddi bir kırılma.
Siyasi ve sosyolojik anlamda çok da önemli. Sanayi devrimi daha çok ekonomik bir şey. Hı hı. İktisadi, teknolojiyle alakalı bir şey. Fransız devrimi, onu da inşallah konuşabiliriz ileride. Dolayısıyla birçok yazar bu iki devrimi ikiz devrimler diye adlandırıyor. Yani aşağı yukarı yakın zamanlarda olması sebebiyle ve ikisinin de işte bu tarih dilimine denk gelmiş olması yeni bir dönemi dünya tarihinde başlatıyor ve bu döneme daha çok modern dönem diyoruz. Ya da Türkiye'de yakın çağ tarihi dediğimiz dönem daha çok işte Fransız devrimi ve sonrasında başlatılır. Aralarındaki tek fark şu: Fransız devrimi için daha böyle net ve nokta atışı tarihleme yapabilirsiniz. İşte 14 Temmuz'da Bastil Hapishanesi'nin basılması 1789. Ama Fransız devrimi için böyle, pardon, sanayi devrimi için böyle net bir tarih vermek mümkün değil. Çünkü bu bir süreç ve çok uzun süren, hatta hala devam eden bir süreç. Bugün öyle değil mi?
Evet.
Endüstri devrimi 4.0'dan bahsediyoruz. Yapay zekadan, nesnelerin internetinden vesaire bahsediyoruz. Ama biz belki bugünkü sohbetimizde biraz daha 19. yüzyıl merkezli konuşacağız.
Özür dilerim. Yani çok küçük bir parantez açarak, buyurun, bir şey söylemek istiyorum. Çok da dağıtmayacağım konuyu. Zamanın hızlı akması dediniz. Yani, hı-hı, sanayi devriminden sonra zamanın eskiye nazaran çok daha hızlı akmaya başladığını söylediniz. Teknoloji ilerledikçe hocam bu hızın seviyesi de yükseliyor.
Kesinlikle öyle.
Yani 20 sene önceyle bugüne kıyasladığımızda aradaki uçurumu görebiliyoruz. Hı-hı. 150 yıl önceki veya işte 1850'lerden bahsediyoruz. 1780'lerden başlayan bir, hı-hı, süreçten ve 1850'lerden bahsediyoruz. O zamanki zamanın hızlı akışıyla şimdiki arasında ciddi fark var. Bir de onun öncesini düşündüğümüzde arada, yani, çok keskin, ciddi uçurumlar var.
Kesinlikle öyle. 19. yüzyıl o açıdan, mesela 1870'lerden sonra kimi sosyal bilimci o dönemden sonraki zaman dilimini ilk küreselleşme, ilk globalleşmenin yaşandığı dönem olarak, hmm, konuşuyor. Niye? Telefon, telgraf vesaire, tren vesaire gibi hayatı hızlandıran unsurlar var. Birazdan bunların detayına gireceğiz. Geçen de bir yine belgesel tarzı bir şey izliyordum. Mars'la ilgili, gökle ilgili şeyler söylüyordu. Mars'a gidiş diyor 6 ay diyor. 6 ay sürüyor. Bu zaman dilimini diyor biz diyor kısaltırsak bir ayda iki ayda gidersek diyor Mars'ta yerleşim daha mümkün hale gelir falan. Yani insanlar teknolojik anlamda ilerledikçe bir şeyler icat ettikçe zaman hızlanıyor. Yani işte şu an internet var, bilgi çağındayız, her şey o kadar hızlı cereyan ediyor ki, ama milattan önce böyle miydi? Değil. Ya da sanayi devrimine kadar böyle miydi? Değil.
Kesinlikle değil.
Mesela birazdan bahsedeceğiz buharlı makine icadıyla yaşanan hız. Şimdi buharlı makinenin icadına kadar gemilerin hızı aşağı yukarı aynıydı. Yani bir fark olmuyor. Ya da orduların hızı da işte Napolyon'a kadar aşağı yukarı aynıydı. Dolayısıyla bu nokta nazarından bakıldığında sanayi devrimi hayatı çok ciddi biçimde dönüştüren, hızlandıran önemli bir aşama diye düşünebiliriz.
Eyvallah. Bu hız konusuna yine ayrıca gireceğim ama şimdi... yani çizdiğimiz güzergahtan çok ayrılmadan ilerleyelim. Peki sanayi devrimi ve Fransız devriminden de bahsettiniz. İkisi de Avrupa'da çıkıyor. Avrupa'da meydana geliyor. Niçin Avrupa'da hocam?
Şimdi hatta sanayi devrimi deyince daha çok İngiltere akla gelir hatta. İngiltere'nin de mesela sanayi devrimi hangi, nerede başlamıştır diye düşünürseniz işte Manchester gibi, Liverpool gibi, Lancashire gibi şehirler çok önemliydi. Ben de hasbelkader 1998 yılında Manchester'da master'ımı yaptığımda bunu kısmen müşahede ettim. Ne gibi? Birçok böyle sanayileşmeyle ilgili icatların orada yapıldığını görüyorsun. İşte ilk vidanın bulunduğu şehir, ilk bilgisayarın bulunduğu şehir. O zaman herhalde 50. yılıydı galiba bilgisayarın icadının, bir sergi vardı. Yani üç odalı bir ev kadar büyüklüğünde bir bilgisayar düşünün. Şu anda dizinizin üstünde aldığınız bilgisayarın çok daha düşük kapasiteli halini üç odalı bir ev gibi düşünün. O kadar büyüktü. Şimdi bu gelişmeler niye İngiltere'de oluyordu? Ya da dünyanın başka yerlerinde böyle bir şey söz konusu olmuş muydu? Aslında bir şunu söyleyelim. Avrupa merkezci anlatılarda, kitaplarda ya da yazarlarda Avrupa'yı öne alan bazı ne diyelim saiklerden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi işte İngiltere'de girişimci ruhu çok yüksekti. Efendime söyleyeyim böyle onların ne diyelim bilhassa Robinson Crusoe hikayeleri gibi hikayelerle macera perest, yeni girişimlere daha kolay atılabilen, risk almayı seven tarzında açıklamaları görürsünüz genelde bu tür sorulara cevap verirken. Ama mesela Asya tarihinde de bazı dönemler olmuş ki sanayileşmeye ramak kalmış. Biraz daha böyle batı merkezci anlatımların dışında okumalar yaptığınızda bunu görüyorsunuz. Bir örnek vereceğim. Mesela Çin'de 11. ve 12. yüzyıllarda Sung Hanedanı var. Bu adamlar acayip gelişmelere imza atıyor. Ve bunlardan bir tanesi de demir dökümüyle ilgili. Özellikle Çin'in kuzey taraflarında ciddi demir madenleri var. Döküm teknolojisinde de bazı yenilikler söz konusu olacak. Ve Çin'in 12. yüzyılda döktüğü demir miktarı 700 yıl sonraki İngiltere'nin döktüğü demir miktarına denk olacak. Yani bu çok önemli bir şey. Niye? Çünkü birazdan sanayileşme dediğimizde demir çok önemli olacak. Kömür, demir, çelik çok önemli unsurlar olacak. Ama 700 yıl önce Çin'de neredeyse 1780'lerdeki miktarda demiri döken bir Sung Hanedanı var. Bilimsel anlamda işte gökü izleyen, astronomik cetveller çıkartan böyle bir sürü bilim adamı vesaire var. Ama orada bir böyle devrime neden olmuyor. Niye? Çünkü kuzeyden göçebeler geliyor. Sung Hanedanı'nı işgal edecek. Daha sonra Moğollar özellikle gelip Çin'i istila edecekler. Bu ne diyelim sanayileşme akamete uğrayacak Çin'de. Dolayısıyla bu şunu demek istiyorum. Bu potansiyel sadece İngiltere'de ya da Avrupa'da vardır demek değil. Aslında Asya tarihinde de bunun örneklerini görmek mümkün. Ama İngiltere'de bu daha ne diyelim mümkün hale gelecek. Özellikle 18. yüzyılda nüfusun artması önemli olacak. Ve şunu da unutmamak lazım ki bugün belki çok detaylarına girmek doğru olmaz. Yani konuyu ne diyelim planından saptırmamak adına. Ama 1700'lerde yükselen bir İngiltere profili var. Özellikle Atlantik dünyasında, Atlantik okyanusunda ve o dönemin 3 ne diyelim yeni aktörü Hollanda, Fransa ve İngiltere var. Hollanda çok kısa bir zaman diliminde elenecek. 1700'lü yıllar Fransa ve İngiltere rekabetiyle geçecek ve geçen hafta konuştuğumuz köle ticareti, hı hı, ve yeni kıta Amerika'daki zenginliklerin Avrupa'ya taşınması gibi önemli hadiseler, olaylar İngiltere'yi çok ciddi anlamda zengin kılacak. Bir sermaye birikiminin oluşmasını sağlayacak ve bu bir anlamda da yatırıma dönüşecek ve fabrikaların, çeşitli yatırımların kurulmasıyla İngiltere bu bağlamda biraz daha öne çıkmış olacak. Bu bağlamda yani İngiltere'nin nispeten bir bolluk ekonomisine sahip olduğunu, Londra'nın profilinin yükseldiğini görüyoruz. Yani düşünün, Avrupa ile Amerika arasında bir adada ve tam o orta bölgede artık bütün malların, para trafiğinin döndüğü çok önemli bir ticari üs haline gelecek. Bir finans merkezi haline gelecek adeta Londra. İngiltere'yi tabii önemli kılan artı unsurlardan bir tanesi de çok büyük pazarlara sahip olması. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin işte 13 kolonisi, Hindistan gibi ve devasa bir deniz gücü var. Üreteceği ürünleri bu pazarlarda çok kolay bir şekilde satacak. Bir kitapta görmüşüm, çok güzel bir ifade, diyor ki 18. yüzyılda hiçbir büyük savaş yok ki diyor İngiltere büyük toprak parçaları kazanmasın. Koloniler kazanmasın. İşte ileride konuşuruz inşallah. 7 yıl savaşı İngiltere ve Fransa arasında İngiltere'nin Fransa'yı uluslararası rekabetten sildiği bir savaştır adeta. Hı hı. Ve 19. yüzyılın şüphesiz en büyük süper gücü İngiltere'ydi. Bu bağlamda bunlar İngiltere'yi önemli kılan ya da sanayileşme anlamında öne çıkartacak faktörler arasında söyleyebiliriz.
Eyvallah. Hocam şimdi İngiltere'nin bugün bu kadar gelişmiş olmasının peki temellerinin o dönemde atıldığı iddiasına katılır mısınız?
Tabii, yani bunun doğal bir sonucu. Yani İngiltere uzun bir süre, yaklaşık ne kadar diyelim, belki bir 70 yıl belki 100 yıl kadar bir süre sanayileşmede başı çekecek. Ve bu ne diyelim, sanayileşmeyi de dönemlere ayırdığımızda belki konuşuruz. Ama bugün de öyle değil midir? Bir teknolojiyi üreten ülke onu paylaşmak istemiyor. Ne zaman ki o teknoloji çöp haline geliyor ya da kendisi yeni bir nesil teknolojiyi ürettiğinde ancak onu işte diğer ülkelerle, üçüncü dünya ülkeleriyle paylaşıyor. Burada da gördüğümüz şey ve İngiltere'yi lider kılan şey biraz da o olacak. Yani arkasından gelen ülkelerle bu teknolojiyi, bu know-how dediğimiz tecrübeyi paylaşmak istemeyecek. Ama diğer ülkeleri, Avrupa'da özellikle Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkeleri biraz daha geriden gelmelerine neden olan başka faktörler var. Belki onlara değinebiliriz. Ama İngiltere uzun bir süre bu lider pozisyonu koruyacak. 1850'lerden sonra yeni meydan okumalar, yani bu lidere karşı rakipler ortaya çıkacak. Kıta Avrupa'sında Almanya ve Fransa gibi, Belçika gibi ülkeler, ama asıl daha belki büyük rakip 1850'ler ve 70'lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselen profili İngiltere'yi yavaş yavaş gölgede bırakmaya başlayacak. Yani 1900'lere gelindiğinde artık İngiltere bir lider değildi. Sanayileşme anlamında.
Yani savaşların temel başlatıcı aktörü olarak İngiltere de aslında bir açıdan da yine bu konu içerisinde bir yerde değineceğiz. Hani pazar arayışı ihtiyacı olduğu için, hı hı, işte sanayi devriminin etkisiyle, hı, bir anlamda savaşları başlatan temel aktör olarak da ortaya çıkacak.
Tabii,
dolayısıyla tabii, aslında yine Dünya savaşlarının temel sebebi olarak da göstereceğimiz şey bir anlamda para ve pazar ihtiyacı.
Yani yani Birinci Dünya Savaşı, Dünya Savaşları'nı ya da en genel anlamda 19. yüzyıldaki Afrika'nın kolonileştirilmesi süreci, koloni kapma yarışı, hı hı. bunların hepsi şeyle alakalı, sanayileşme ile doğrudan alakalı gelişmeler. Pazar arayışı, isterseniz şimdi mi değinelim sorunu?
Hocam bunu inşallah yeri geldiğinde
tamam, birazdan daha açabiliriz ama.
Eyvallah, bir ara verelim isterseniz şimdi.
Olur.
Ardından devam edelim. Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar tarihin derinliğine yolculuk programımızda sanayi devrimi konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce sanayi devrimi niçin önemlidir ve neden bir Avrupa devrimidir, bir Avrupa hareketidir? Biraz bunları konuşmaya çalışmıştık. Hocam peki sanayi devriminin temel unsurları, temel sembollerini biraz konuşalım. Hani aradan önce de kısaca açıkçası değinmiştik ama bunu biraz aşmak lazım diye düşünüyorum. Nedir sanayi devriminin temel sembolleri? Evet.
Bugün sanayi devrimi deyince insanların ilk aklına gelen şey aslında böyle sembol olarak bir lokomotiftir. Lokomotif
makineleşmeyle beraber.
Hem makineleşme ama diğer taraftan lokomotifte neyi görürsünüz? Bir demir ve çelik yığınını görürsünüz. Kömür ve buhar gücüyle hareket eden bir makineyi görürsünüz. Bunlar önemli. Buna belki lokomotifle çok bağlantılı olmasa da bir başka sembolü de eklemekte fayda var. O da pamuk. Tekstil sektörü diğer bir ifadeyle. Bunlar özellikle sanayileşmenin en önemli sembolleri denebilir. Ve bu semboller üzerinden bütün sanayi devrimini özetlemek belki mümkün. Bu bakımdan şunu ifade ederek başlayalım. Sanayileşmedeki ilk gelişmeler İngiltere'de tekstil sektörüyle başlıyor. Ve bu tekstil sektörünün de ana itici unsuru pamuk üretimi. Pamuk dokuma sanayinin gelişmesiyle beraber. Önce böyle çok ne diyelim ilkel makinalarla pamuğu işte eğiren ve onu iplik şekline dönüştüren makinalar var. Ya da işin tarla boyutunu düşündüğünüzde çırçır makineleri diyebildiğimiz makineler var. Yani o pamuğu özellikle pamuğun çekirdeğinden ayrılarak toplanması vesaire gibi süreçleri yapan bir makineden bahsediyoruz. Bu makine 1790'larda icat ediliyor ve hızlı bir şekilde dokuma sektörü İngiltere'de özellikle gelişecek. Ve ilginç bir şekildir ki İngiltere'nin çok büyük kolonileri büyük pamuk üreticilere. Dünya tarihinde pamuğun ana vatanı olarak genelde Hindistan bilinir. Ve Hindistan'ın İngiltere'nin en büyük kolonisi olduğunu da biliyoruz.
Evet.
Diğer bir coğrafya Avustralya'dır. Avustralya'da özellikle yine 1700'lerin ortaları ve sonlarına doğru bir İngiliz kolonisi haline dönüşecek.
Orası da şu an hali hazırda İngiliz Milletler Cemiyeti üyesi.
Tabii ki.
Değil mi?
Commonwealth diye bilinen İngiliz Milletler Cemiyeti'nin bir parçasıdır orası. Ve rakamlarına baksak belki çok çarpıcı şeyler. Yani Avustralya'da ne kadar koyun yetişiyor diye bir bakın. Muhtemelen çok büyük devasa rakamlar ortaya çıkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine pamuk üretimi çok yüksek. Oradaki tarım plantasyonlarında kölelerin çalıştığı, özellikle bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde çok ciddi anlamda pamuk üretimi söz konusuydu. Ben 2005 yıl ya da 3-4 yılı gibi bir şeydi. İngiltere'ye yine bir çalışma için gitmiştim. O sırada İskoçya'ya doğru da bir geziye gitme imkanımız oldu arabayla. Bayağı bir dağ, tepe, bayır gezdik. Şu rakamı duyduğumda çok şaşırmıştım. İskoçya'nın nüfusu 5 milyon ama küçük baş sayısı 110 milyon. 110 milyon. Ve dağ taş her taraf böyle koyun keçi, koyun dolu daha çok. Ve hatırlar mısın bilmiyorum İbrahim. 1980'li yıllarda 90'ların başında Shetland kazakları vardı. Meşhurdu böyle. Yünden yapılmış falan böyle.
Evet.
Orada Shetland Adası'nı gördüm ben. İsmi oradan mı geliyor bilmiyorum ama o kadar çok küçük baş hayvanı görünce, Shetland Adası'nı falan görünce otomatikman böyle tekstille, bu pamuk sanayiyle bir bağı olduğunu ben düşünmüştüm açıkçası o zaman.
Hocam, Türkiye de bir ara dolaylı olarak İngiltere'nin pazarlarından biriydi yani.
Tabii ki. Tabii ki. Yani ona birazdan geleceğim. Yani 1838 Baltaliman Ticaret Anlaşması vesaire. Ya da işte bizim gümrük birliğine giriş sürecimiz. Ya da daha yakın örnek, Çin ürünlerinin Türk pazarlarına akın etmesi. Bunların hepsi seri üretim dediğimiz şeyle alakalı. Bu da işte fabrikalaşmayla, sanayileşmeyle alakalı şeyler. Dolayısıyla pamuk üretimi, dokumacılık, tekstil sektörü bu bağlamda ilk ivmeyi sağlayan bir sektör olacak. Bunun akabinde demir, demin de ifade ettik, çok önemli bir sembol. Önce demir ama daha sonra çelik haliyle bunu düşünmek lazım. Demir üretimi yoğun bir şekilde artacak. Ve burada belki şeyden bahsetmek iyi olacaktır. Daha fazla kömür tüketilmesi ya da çıkarılması demirin üretiminde de çok hızlı bir artışa neden olacak. Yani diğer bir ifadeyle, bu zamana kadar daha ilkel enerji kaynakları, odun, kereste vesaire kullanıyordu. Ama odun ve kereste yakıldığında çok yüksek enerji açığa çıkarmıyor. Kömür ve özellikle de kok kömürü yakıldığında işte demiri eritecek ya da daha verimli bir şekilde demirin kullanımını sağlayacak imkan sağlıyordu. Bu bakımdan şurası çok kritik. 19. yüzyılda, hatta 18'den başlayarak demir üretimi ciddi anlamda kömür üretimiyle alakalı. Daha fazla kömür üretilecek. Bu demir üretimine yansıyacak ve birbirini tetikleyen bir ilişki olacak bu ikisi arasında. İlk demir yolunun da bir kömür madenine yapılmış olması aslında bu ilişkiyi bize gösteriyor. Çünkü demir yoluyla birlikte daha fazla ağır ürün, kömür gibi ağır ürün uzak yerlere taşınabilir hale gelecek. Bu açıdan odun, kerestenin yerini alan bir kömür üretiminden bahsediyoruz. Bir iki rakam vereyim. Mesela 19. yüzyılda dünyada kömür üretimi 46 kat artıyor. 46 kat, çok önemli. Şu cümle de bana çok çarpıcı geliyor. 19. yüzyılın son 2 yılında, yani nedir son? 1898 ile 1900 arasındaki 2 yılda bütün dünya bir önceki yüzyıl olan 18. yüzyılda kullandığından daha fazla kömür tüketiyor. Yani iki yıl nere, bir yüzyıl nere? Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir kömür tüketiminde artış olacak. Ve bunun işte sonuçlarından bir tanesi de çevre kirliliği olacak. Bu da sanayileşmenin kaçınılmaz yansımalarından bir tanesi. Ama bu demirin tabii ki daha fazla işlenir olması demir yollarını tetikleyecek ve bir anlamda fabrikalar, makineler, bu demircilik alanındaki gelişmelerin bir yansıması olacak. Bir diğer sembol, o da buhar makinesinin icadı. Buhar makinesi aslında, ya da buhar gücü diyelim, çok önceden beri biliniyor. Hatta Helen döneminden beri, yani Büyük İskender döneminden beri biliniyor. Ama bu, ne diyelim, daha bir makine formatına sokulmuş değil. Yani James Watt 1710'larda bu önce kondensatörü icat edecek. Ondan sonra bunu buhar gücüne, makinesine dönüştürdüğüne ciddi bir, ne diyelim, gelişme olacak. Bu zamana kadar buhar gücünden nasıl istifade edileceği çok somutlaştırılmamış. Yani işte su gücü var, hidrolik güç kullanılıyor. Efendim mesela başka enerji kaynakları var, rüzgardan vesaire. Bunlar çok eski dönemlerden beri kullanılıyor. Ama buhar gücü bu anlamda çok somutlaştırılmamış. Ne zamana kadar? İşte James Watt'ın özellikle de kömür madenlerinde su pompalama için kullanılan bu buhar makinesini icat edinceye kadar. Bu ilk zamanlarda biraz aslında ne diyelim, masraflı bir makine. Yakıt ihtiyacı var. Kömür kullanılıyor bu zamanlarda. Dolayısıyla mümkün olan yerlerde su gücü, yani nehir kenarlarında vesaire hidrolik güçten kullanılmaya, istifade edilmeye devam edilecek. İşte Hollanda gibi yerlerde binlerce rüzgar değirmeni var. Bunlar bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Ama coğrafi olarak uygun olmayan yerlerde yavaş yavaş buhar makinelerinin devreye girdiğini göreceğiz. Ve bunun da bizim için en önemli, ya da insanlık tarihi için en önemli kullanım yerleri, önce buharlı vapurlar, daha sonra da lokomotifler olacak. 1809 yılında ilk buharlı geminin denize indiğini görüyoruz. Bu deniz trafiğinde sayıları arttıkça ciddi bir hızlanmaya neden olacak. Hani başlangıçta dedik ya, zaman hızlı akmaya başlıyor. İşte ona bir örnek verelim. Atlantik Okyanusu, yani Avrupa ile Amerika arasındaki okyanustaki ulaşım maliyeti, maliyet açısından, ekonomik açıdan 7'de 1'e düşecek. Ve zaman olarak da daha kısa sürede buralar kat edilmeye başlanacak. Buhar gücü tabi insanın biraz daha ne diyelim, rüzgara meydan okuyabildiği denizlerdeki bir teknoloji anlamına da geliyor. Evet. Yani önceden yelkenler az çok rüzgarın yönünü, şiddetini hesap etmek durumundaydı ama artık buhar gücüyle daha ne diyelim, bu batı insanının doğaya meydan okuyan bir şeyiyle, zihniyetiyle bu mümkün hale geliyor. Ve trenler tabii ki çok önemli, lokomotifler. Ve lokomotiflerin sağladığı önemli bir şey var. Ağır yükleri hızlı bir süre, zaman diliminde, sürede ve uzun mesafeler taşıyabilme kapasitesini mümkün kılacak.
Bu da savaşları daha efektif hale getiriyor.
Hem yani orduların mobilizasyonundan tutun da hem de daha önce konuşmuş muyduk bilmiyorum. Mesela ağır ürünler genelde deniz yoluyla taşınır. Yani karayoluyla, yani devenin sırtında, atın, katırın sırtında taşımazsınız. Bunun maliyeti, meşakkatı çok daha fazladır. O yüzden deniz yolları çok önemliydi ama bu yavaş yavaş işte demir yollarıyla beraber bu sınır, kısıtlama ortadan kalkacak. Kömürü istediğiniz yere taşıyacaksınız. Demiri, çok ağır şeyleri istediğiniz yere taşıyacaksınız. Ve dahası işte kapitalizmle, sömürgecilikle de ilişkilendirilirse kolonilerinizdeki iç bölgelerdeki bütün ürünleri limanlara, gemilerle çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. O yüzden böyle bazı kolonilere baktığınızda, çok gelişmiş bir tren network'ünü gördüğünüzde insan şaşırıyor. Hindistan'daki tren network'ünü düşünün.
Özür dilerim. Yani bu sanayi devrimindeki gelişmeler, yani trenlerin, lokomotiflerin gelişmesi kolonizasyon sürecini de hızlandırıyor.
Tabii. Ve hatta bunlar kim ilk böyle ilk defa kullanıyor bilmiyorum ama technologies of colonization ya da sömürgeleştirme teknolojileri, emperyalizm teknolojileri olarak da kabul ediliyor. Yani birçok yerde, yani buna Anadolu'da dahil edilebilir. İşte ilk tren yollarının yapıldığı yerlere bakarsın, Manisa, İzmir arası böyle limanlara, iç bölgeleri limanlara bağlayan yerlerde bu daha çok oluyor. Dolayısıyla iç bölgelerde üretilen ürünlerin işte ihraç amaçlı bir şekilde limanlara taşınmasında bunların önemli bir rol oynadığını düşünebiliriz. Yani en genel anlamda pamukla, tekstil sektörüyle başlayan bu sanayileşme süreci, demir ve çelikle, ve demir çelik derken kömürün etkisinde, rolünde unutmamak lazım. İkisi birbirini tetikleyen unsurlar olacak. Ne kadar çok kömür üretiliyor, o kadar çok demir. Demirler kömür madenlerine gidiyor. Bir böyle birbirini destekleyen bir daire şeklinde. Ve buna buhar gücü de eklenince özellikle vapurlarda, lokomotiflerde zaman hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Ve bunun toplumdaki etkileri de oldukça yüksek olacak.
Eyvallah. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz hocam. Kıta Avrupa'sında sanayi devriminin yansımaları var. Biraz da bunu konuşalım isterseniz.
İngiltere'ye kıyasla tabii Avrupa biraz geriden geliyor. Ne kadar geriden? Yaklaşık bir 50 yıl geriden geliyor. Yani Avrupa'yı geriden gelmesine ne diyelim rol oynayan bir dizi faktör var aslında. Bunların belki en önemlisi işte mesela Avrupa'nın en büyük, en kalabalık ülkesi o dönemlerde Fransa. Yaklaşık Avrupa'nın 1/5 büyüklüğünde nüfus olarak. Ve Fransa'da bir Fransız devrimi olmuş. Devrimin akabinde bir kaos var. Rejimler değişiyor. İşte mutlak monarşiler yıkılıyor. Anayasalar ilan ediliyor. Cumhuriyet kuruluyor. Ve bir dizi savaş. Yani 1789'dan 1815'e kadar neredeyse kesintisiz bir savaş ortamı var. Yani Fransa'nın devrim fikirlerini kıta Avrupa'sına yaymaya çalışması, Napolyon savaşları diye bildiğimiz savaşları tetikleyecek ve bu bağlamda Fransa'ya karşı bir koalisyon güçleri olacak. İçerisinde Avusturya, Macaristan'ın, İngiltere'nin, Rusya'nın olduğu dolayısıyla neredeyse kıta Avrupa'sını saran bir savaş atmosferi söz konusu. Dolayısıyla Avrupa'nın önceliği biraz da hayatta kalmak. Yani teknoloji ve sanayileşme olmayacak. Savaşın getirdiği yıkımlar, ulaşım rotalarının gelişmesini engelleyecek. Yani nehirlerin, kanalların pozisyonu çok seyri sefere müsait değil bu dönemlerde. Avrupa ancak 1815'ten sonra, ne zaman ki Napolyon işte en son Waterloo Savaşı'nda yenilecek. Ondan sonra bir dizi gelişmeye imkan verecek. Yani öncelikle ulaşım yolların, nehirlerin seyri sefere mümkün hale getirilmesi ve onu unutuyordum. Avrupa'da parçalı bir yapı var. Mesela Almanya'yı düşünün. Almanya 300 tane prenslikten oluşuyor. Yani tek bir ülke değil. Almanya 1870'te tek bir ülke haline gelecek. Bismarck. Ve işte bir sürü ulus devlet var kıta Avrupa'sında. Bu ne demek? Bu bir ürünün bir ülkeden bir ülkeye geçerken gümrüklerden geçmesi demek. Dolayısıyla her bir gümrükten geçmesi ekstra vergi demek. Ürünün maliyetinin artması demek.
Yani böyle bir yapı olmasa belki İngiltere kadar
yani Avrupa'sı bu durumlar hızlı olmasa evet Avrupa ile ne diyeyim rekabet etmesi daha erken tarihlerde olabilirdi. Ama işte bu sebepler biraz Avrupa'nın gecikmesine neden olacak. O yüzdendir ki siz de bilirsiniz Avrupa Birliği'nin tarihi anlatılırken İşte Prussian Zollverein, Prusya Gümrük Birliği, işte Kömür Birliği, Çelik Birliği gibi daha sonra Gümrük Birliği, daha geniş anlamda Gürlük Avrupa Ekonomik Topluluğu diyorduk değil mi önceleri? Bu birlikler ne yapıyor? Aradaki gümrükleri ortadan kaldırıyor. Bugün değil mi? İşte Yunanistan'dan girdiğiniz anda gümrük diye bir şey kalmıyor. Dolayısıyla gümrük yoksa ne demek bu? Malın serbest dolaşımı anlamına geliyor. Mal serbest dolaşırsa vergi, gümrük yoksa daha kapitalist bir ortamda sirküle edebiliyor, dolaşabiliyor. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle bir dezavantajı vardı. Bunu aşması zamanla olacak. O yüzden bir yandan ulaşım, altyapı sorunlarını çözecek. Bir yandan işte bu kömür birliği, gümrük birliği tarzında birliklerle ya da Almanya yavaş yavaş o 300 parçalı yapıdan önce 39'a düşecek. Sonra Bismarck döneminde tek bir birliğe dönüşecek. İtalya yine öyle. 1870-71'de Alman ve İtalyan ulusal birlikleri sağlanacak. Dolayısıyla Avrupa'daki süreç ancak 1815'lerden sonra bazı alınan tedbirlerle iyileşmeye doğru gidecek. 1830'lardan sonra işte Almanya ve Fransa biraz öne çıkacak. Özellikle orada da şey görüyoruz. Ruhr bölgesi ve Silezya bölgesi Avrupa'nın önemli kömür yatakları. Bugün mesela Almanya değil mi? Araba sanayinde
otomotiv
çok
sanayi,
önemli.
Tabii.
Bu demir ve çeliktir yani bu dediğiniz şey.
Evet.
Benim babam da bir Almancı olduğu için orada çalıştı. Zollingen çeliği diye bir şey vardır. Zollingen bıçakları mesela çok meşhurdur hala. Dolayısıyla o demir sanayi, çelik sanayi zamanla hızlı bir şekilde gelişecek. Mesela İngiltere'yi anlatırken tekstil ve pamuk sektörü sanayileşmenin başat konumundaydı ilk zamanlar. Ama kıta Avrupa'sında tekstilden ziyade daha çok demir ve çeliği göreceğiz. Kömür bunu biraz daha mümkün kılacak. Dolayısıyla 1850'lerde artık İngiltere'nin konumuna ne diyelim meydan okuyan Almanya gibi Fransa gibi ülkeler bir yandan ortaya çıkacak. Ama demin de ifade ettik, İngiltere bu teknolojisini, tecrübesini paylaşmak istemeyecek. Yani burada bir rekabet de söz konusu olacak. 1870'ler önemli. Yani bir yandan işte Bismarck gibi bir adam ortaya çıkıyor, Almanya'yı birleştirecek, ama diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri artık İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış ve çok ciddi anlamda sanayi atılımları yapılan bir yer. Ve bu 1870'lerde ya da 19. yüzyılın son çeyreğinde rekabet çok kızışacak ve 1900'ler itibariyle de artık İngiltere'nin bu anlamdaki liderliği sona ermiş olacak diyebiliriz.
Eyvallah hocam. Şimdi programın sonuna geldik. Bir soru var ama bu soruyu bir sonraki programa bırakmak istiyorum.
Olur.
Yani Osmanlı ile alakalı bir soru. Avrupa böylesi bir dönemde kendini geliştirirken Osmanlı niçin gelişemedi sorusu. Bu da kuşkusuz çok kıvamı uzun bir soru ama.
Kesinlikle.
Yani kısaca.
Yani düşünün, bu soru Mehmet Genç Hoca'ya 10 yıllık bir doktora serencamı yaptırıyor yani. Bu gerçekten bunlar çok derin sorular. Eyvallah. Böyle cevapları da ne diyelim çok net olmayan sorular. Ama dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışalım inşallah.
İnşallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte sanayi devriminin önemini, niçin bir Avrupa devrimi olduğunu konuştuk. Bir anlamda konuya giriş yaptık, girizgah yaptık. İnşallah önümüzdeki 2-3 programda bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.